Ayrım 14. Sorge'nin odasında. Ertesi gün tam saatinde kapısındaydım Sorge'nin. Bugün kendimle yüzleşmeye her zamankinden çok daha fazla hazırım dedim. Bunu duyduğuma çok memnun oldum. Birlikte çıkacağımız bu yolculukta özel bir şey isteyebilir miyim acaba?
Nasıl bir şey?
Malek denen adamın hayatımda nasıl bir yeri var bilmek istiyorum. Çalkantısız ve ılık bir denizde kollarımı yanlara açmış, sırt üstü yatıyordum. Rahattım, tüm kaslarımı gevşetmiş, ağırlığımı tamamen suya bırakmıştım. Vücut ağırlığımın beni götürdüğü yöne usulca sürüklenirken soruyordu doktorum. 14 yaşına basıyorsun. Doğum günü pastanı üflerken kimler var etrafında?
Annem, babam var. Birkaç sınıf arkadaşım var.
Başka?
Kuzenim Koza. Küçük kardeşi Mures, halam.
Başka?
Halamın kızı Edda, bir de Malek amca var.
Malek amca nasıl biri?
İyi biri. Bana hep çikolata getirir bizi ziyarete geldiğinde.
Akrabanız mı?
Babamın çok eski bir arkadaşı.
Denizin sakin sularında hafif bir çırpıntı başlıyor. Ben anlatıyorum, anlatıyorum. Sorgen beni daha sonraki yıllara götürüyor. 15 yaşım. Tasasız, güzel günler. 16 yaşım. Liseyi bitiriyorum.
Malek amca?
O hep yakınımızda. Üniversiteye başlıyorum. Bir sevgilim var artık. Üniversiteyi bırakıp evleniyorum. Kollarımda bebeğimi tutuyorum şimdi. Denizde kocaman dalgalar belirmeye başlıyor. Karnım ağrıyor. Sorgen, ilaç ver bana. Çok karnım ağrıyor.
Çok, ama çok.
Can kurtaranın o tüyler ürpertici sesi var kulaklarımda şimdi. Hastaneye mi kaldırılıyorum?
Malek amca orada mı?
Değil, doktorlar var sadece. Sonrası beyaz, bembeyaz bir bulut. Sorgeni duymuyorum, sesi gitmiş. Yapayalnız yürüyorum beyaz bulutun içinde. Sırılsıklam olmuşum nedense. Yağmur yağıyor, hep yağmur yağıyor üzerime. Yağmur yağıyor. Üniversiteye döndün Yuna. Tekrar üniversitedesin. Bıraktığın yerden başladın. Kimler var sınıfında?
Anlatıyorum.
Hangi dersleri alıyorsun?
Anlatıyorum.
Başka? Bir de endüstri hukuku diye bir ders var. Malek amca ısrar etmiş almam için. Bir gün çok işine yarar demiş. Ben sana yardımcı olacağım, mutlaka gir bu derse demiş.
Girdin mi?
Girdim. Malek amca veriyordu zaten dersi.
Sonra?
Sonrası yok. Yok, yok. Var Yuna, hatırlamaya çalış. O dersi aldın sen. Hocan Malek amcandı. İyi bir hoca mıydı? Bana hep bol bol not verdi. Hep iyi not verdi. Çalışmadığım zamanlarda bile.
Evet, anlat. Sonra?
Daha sonra?
Anlatıyorum ona.
Sonra?
Anlatıyorum.
Sonra?
Başka bir gün, başka bir dersin hocası gelmediği için erken çıkıyorum fakülteden. Eve gitmeden önce annemin atölyesine uğramaya karar veriyorum. Annem, toptancılar çarşısında bir karpuzcu dükkanını kiralayıp bembeyaza boyadı dört duvarını. Babam anneme bundan böyle hep meyve ve sebze resimleri yaparsın artık diye takıldı. Ben de dedim ki kimse anlamaz ki annemin çizdiklerinin meyve ve sebze olduklarını. Karpuzu bulut, kavunu ağaç sanabilirler. Annem hiç aldırmaz onunla böyle dalga geçmemize. ''Siz ne anlarsınız resimden?'' dedi. Güldü geçti. Atölyesinin bir duvarı boydan boya raflarla kaplı. Resim ve resim tarihiyle ilgili ne kadar kitap varsa dünya yüzünde o raflarda bulurdunuz. Asma tavanın yarısı da ayna kaplı, odayı daha aydınlık ve ferah kılmak için. Haftanın birkaç günü atölyesinde resim yapar. Kapısı ise her zaman her gelene açıktır. ''Sen o günü anlat bana.''
''İşte ben.'' O gün ders iptal edilince annemin atölyesine gidiyorum ama bu defa nedense kapı kapalı. Tokmağı eviriyorum, çeviriyorum, bir türlü açılmıyor. Arabası oysa az ilerideki park yerinde duruyor. Annem içeride mahsur kalmış olmalı. Bir keresinde ben de atölyede mahsur kalmışım. Annem yoktu, ben yalnızdım. Ağır demir kapıyı yanlışlıkla kapatmış, bir türlü açamamıştım. Bağırmıştım, kapıyı vurmuştum. Yan dükkanın tavan arasından üst kattaki galeriye geçerek gelip kurtarmışlardı beni. Ben de şimdi annemi kurtaracağım.
Yandaki iki dükkan yeniden kiralanmak üzere boşaltılmış. Ben iki kapı ötedeki manava gidip tavan arasına çıkmak için izin istiyorum. Buyur çık diyor manav, ama dikkatli ol. Kalasların, demirlerin arasında ayağın kaymasın sakın. Tavan arası depo gibi bir yer. Malzeme fazlalıklarını oraya atıyor olmalılar. Yerler rastgele bırakılmış demir çubuklarla, boşalmış meyve ve sebze kasalarıyla, ne işe yaradığını bilemediğim tahtalarla dolu. Başımı hafifçe eğerek ve bastığım yere dikkat ederek annemin atölyesinin bulunduğu yöne yürüyorum. Annem her zamanki gibi avaz avaz aryalar çalıyor ama birileri öyle yüksek sesle kavga ediyor ki aşağıda müzik seslerini bastıramıyor, bağırışmaları duyuyorum. Aa, annemin sesi bu. Bağıran annem. Annem çığlık çığlığa hatta. Yapma, yapma dedim sana, çekil, kalk üstümden hayvan herif. Ben koşmaya kalkışınca ayağım yerdeki kalasa takılıyor, düşüyorum. Dizim acıyor ama kalkıyorum hemen. Düşe kalka hep annemin sesi, asma merdiveni arıyorum. Bir başka ses daha, bir erkek. Rahat dur Samira, tekmeleme. Bak canını acıtacağım ama. Bir kerecik söz veriyorum, tek bir kerecik. Çünkü başka türlü seni aklımdan çıkarmama imkan yok. Yukarıdan bir yerden annemin atölyesine bakıyorum. Tepeden yüzünü göremediğim bir adam annemin kollarını yanları açıp onu kitapların durduğu kütüphaneye yüzük oyun dayamış, elleriyle çivlemiş sanki kadını. Bir bacağını büküp alçak raflardan birine koymuş, pantolonun dizlerine düşmüş, arkadan çullanıyor anneme. Bırak beni hayvan diye bağırıyor annem. Çırpınıp kurtulmaya çalışıyor ama fena kıstırılmış. Adamın çemberinden kurtulamıyor. Çıldırdın mı sen, çıldırdın mı sen? Çıldırdım. Evet, çıldırdım. Bir kerecik, ne olur bir kerecik. Ben etrafta o asma merdiveni arıyorum gözlerimle, atölyeye inmek için. Neredeydi, neredeydi? Yapma, annemin çığlığı yine. Kimse duymaz, yan dükkanlar boş. Debelenme, bırak kendini bana. Ayağımın hemen yanında ucu sivri bir uzun demir var. Onu yerden alıyorum. Demir elimde, ben de yukarıdan bağırıyorum. Yapma, bırak annemi. Annem yukarı bakıyor, gördü beni. Yuna! Demiri fırlatıyorum adamı isabet alarak. Adam da bakıyor yukarıya, yüzünü görüyorum. Olamaz. Malek amca bu. Hepsi, her şey bir anda oluyor. Demir saplanıyor Malek'e. Kan, kan, kan, kan. Ambulans sirenleri. Kalan gücümle avaz avaz bağırıyorum. Bağırıyorum, bağırıyorum, bağırıyorum, bağırıyorum. Bağırmayın, tamam. Sakin, sakin. Durun, tekmelemeyin. Benim, ben Sorgen. Ay canımı yaktınız ama Yuna. Yuna, Profesör Otis, beni duyuyor musunuz? Uzun, derin, karanlık bir sessizlik. Sonra çıt yok. Hayır, var. Nefes alışverişleri birinin. Yuna, lütfen uyanın. Uyan ama, uyan, uyan. Yuna, emrediyorum, uyan. Sorgen kayıt makinesinin düğmesine bastı. İşte böyle. Aynen dinlediğiniz gibi. Önce çok çırpındınız, tekmelediniz, debelendiniz. Sonra derin bir uykuya daldınız ve çok zor uyandınız dedi. Sizi tekmelediğim için çok özür dilerim. Hiç farkında değildim. Niye böyle yaptım Sorgen? Hafızanın geçmişi bastırması sık rastlanan bir olgudur. Bazı doktorlar yarayı kaşımak istemez. Ama ben ne pahasına olursa olsun gerçekle yüzleşmenin sorunları daha iyi çözdüğüne inanan ekoldenim. Şimdi biliyoruz işte Malek'in hayatınızdaki yerini. Sizin suçunuz ise hiç yok. Gerçeğinizle yüzleştiğinizde uykularınızda, huzurunuzda size geri dönecek, inanın bana. Travmanın bilinçaltına itilmesi başka sorunlara neden olur hep. Sizde de olan bu. Su içmek istiyorum dedim. Masasının üzerindeki su dolu bardağı uzattı bana. İçtim, doğrulmaya çalıştım. Kalkmayın hemen, dinlenin. İstediğiniz kadar uzun kalabilirsiniz burada. İyice kendinize gelin. Başka randevum yok nasılsa. Madem vaktiniz var, konuşabilir miyiz? Elbette. Ben niye hatırlamıyordum bu olayı? Dediğim gibi, böyle travmaları insan beyni geriye atabilir ama sanırım size bu olayı unutturmak için bir de müdahale yapılmış. Mümkün mü bu? Bazı şeyleri tamamen unutabilmek yani. Her şey mümkün. Beynin haritası artık elimizde. İstediğimiz müdahaleyi yapabiliyoruz. Acaba hangisinin fikriydi bu? Annemin mi yoksa babamın mı? Bu kesinlikle bir doktorun fikri olmalı. Besbelli sizin iyiliğiniz için yapılmış. Bir süre karşımdaki duvara bakarak hiç kıpırdamadan yattım sedirde. Öylesine yorgundum ki parmağımı kımıldatacak halim yoktu, tükenmiştim. Buna rağmen şu anda Malek karşıma çıksa, kendimde onu parçalayacak gücü bulabileceğimi hissediyordum. Anneme tecavüz eden bu iğrenç adama ben ne yapayım şimdi dedim. Zaten yapmışsınız yapacağınızı. Artık hiçbir şey yapmayın ona. Onu Yüce Ram'a havale edin. Yoksa daha çok üzersiniz kendinizi. Doğrulup oturdum sedirde. Ayağa kalkmaya çalışınca yine başım döndü. Gerisin geriye sedire düştüm. Oğlunuzu ya da annenizi arayacağım dedi Sorgen. İkisinden biri gelip sizi alsın. Tek başınıza yürümeyin yollarda. Çok yorgunsunuz. Tansiyonunuz da düşük. Ben telaşla. Oğlumu aramayın dedim. Birinin gelmesi şartsa annem gelsin. Hemen arıyorum. O gelene kadar kapatın gözlerinizi. Biraz daha dinlenin. Anneme bu kaydı dinletmeyin sakın. Yeniden yaşatmayalım ona o günü. Elbette dinletmeyeceğim. Her şey sadece ikimizin arasında kalacak. Annem bu olayı hep sakladı benden. Neden acaba? Eskiden travmalarla yüzleşmek değil, onları unutmak revaçtaydı. Doktorlar öyle tavsiye etmişlerdir. Anneniz ne yapsın? Anneler çocukları için olabileceğin en iyisini isterler. Sakın kızmayın ona. Yok dedim. Kızmıyorum zaten. Gözlerim yavaş yavaş kapanıyordu. Beyaz bir bulutun içine giriyordum yine. Islanıyordum, üşüyordum. Yağmur mu yağıyordu üstüme? Yoksa gözyaşları mıydı yüzümü ıslatan? Bilmiyorum, bilmiyorum. Gözlerimi araladım. Annem uzandığım sedirde başımı dizlerine koymuş oturuyordu. Saçlarımı okşuyordu usul usul. Anne, ne zaman geldin sen dedim. Doktorun çağırdı. O nerede? Gitti. Sen çok derin uyuyordun. Seni uyandırmak istemedi. Asistanı içeride bizi bekliyor. Sen iyice kendine gelince biz de gideceğiz. Anne, ben, Malek, bana sen, hiç... Yuna, yorgunsun. Konuşma bunları şimdi. Sonra hepsini, her şeyi konuşuruz. Yok. Şimdi konuşalım anne. Konuşulacak hiçbir şey bırakmayalım sonraya ve bir daha da açmayalım bu konuyu. Tamam kızım. Sorgen anlattı bana her şeyi. Sor ne öğrenmek istiyorsan. Senden tek bir şey rica ediyorum. Bana söz ver. Ne sözü? Her şeyi olduğu gibi anlatacaksın. Ben üzülmeyeyim diye hiçbir şeyi saklamak yok. Değiştirerek anlatmak yok. Söz mü? Elbette. Söz verdim de. Hadi ama anne, söz ver. Söz. Sonradan benden bir şeyler sakladığını öğrenirsem hiç affetmem seni. Çok kırılırım bak. Bir daha da hiç inanmam sana. Peki, anladım kızım. Malek'i ben yaraladım değil mi? Şey, o bir kazaydı. Sen ayağın takılıp... Anne, doğruyu söylemeye söz verdin. Evet, sen yaraladın. Kafasını kırdın herifin. Ameliyat oldu. Alnından kırık kemikleri ayıkladılar. Bir süre acilde kaldı hatta. Beni tutukladılar mı? Ne münasebet. Nasıl yırttım ben? Senin yukarıdan attığın demir Malek'in kafasına isabet edince dedi annem. Gözünün önündeki görüntüyü kovmak ister gibi bir hareket yaparak onu öldü sandım ben. Yüce Ram acımış bize kızım. Ölmedi cenabet. Ben önce Malek'in pantolonunu beline çektim, kemerini bağladım. Sonra hemen ambulans çağırdım. Sen de asma merdiveni inip yanımıza gelmiştin o sırada. Oluk oluk kanı görünce bayıldın. Ambulans çabuk geldi. Ben Malek'in kilitlediği kapıyı açtım. Ambulansı gören civardaki esnaf içeriye doluştu. Kıyamet günü gibiydi benim atölye. Her kafadan bir ses çıkıyordu. Benim üstüme başıma da kan sıçramış, ellerime bulaşmıştı. Önce üçümüzü de ambulansla doğru ilk yardıma götürdüler. Polis soruşturmayı hastanede yaptı. Sen uyutuluyordun. Malek ameliyattaydı. İfadeyi ben verdim. Malek'in kafasına yukarıdan bir demir çubuğun düştüğünü söyledim. Senin ayağına takılan demiri kim bırakmışsa oraya hesap soracaktım. Bu nasıl bir ihmaldi? Yuttular mı bunu? Yutmak zorunda kaldılar. Benden başka tanık yoktu. Ya ipuçları? Haklısın, pek çok açıklanamayan soru vardı. Senin yukarıda ne işin vardı mesela? Dedim ki, kapıyı açamamış, içeride mahsur kaldığımı sanmış. Meğer benim attığım yalan doğruymuş kızım. Tam da öyle yapmışsın sen. İlerideki dükkanın sahibi doğruladı bunu. Neden duymamıştım senin kapıyı vurduğunu? Çünkü içeride yüksek sesle müzik çalıyordu ki o da doğruydu. Esnaf şahit oldu benim çok sık yüksek volümde müzik çaldığıma. Ben yukarıdaki galerinin derbederliğinden şikayetçi olmayayım diye midir nedir? Söylediklerimin çoğunu onayladılar hep. Zaten kimse senin demiri fırlattığını görmedi ki Malek'ten başka. Malek nasıl kabullendi bunu? Hafızasını mı kaybetmişti? Hiçbir şeyini kaybetmedi o. Acilde kaldı bir iki gün. Acilden çıkınca başında bekledim. İfade verecek hale geldiğinde ben oradaydım. Ona dedim ki yukarıdan senin kafana demir düştü. Kafası sargılar içindeydi, bitkindi. Ama yine de eliyle çirkin bir işaret yaptı bana. Ben anladım. Yanımda bir hard disk getirmiştim. Ona dedim ki şu elimdekini görüyor musun? Hepsi kaydedilmiş senin bana yaptıklarının. Yok canım dedi alay edercesine. Atölyemde gizli kamera vardı dedim. Bir keresinde bir kabzımal atölyemi ona kiralanmak üzere boşaltmam için beni tehdit etmişti de o zaman taktırmıştık dedim. Burada kayıtlı işte, inanmıyorsan şuraya bırakayım seyret. Bakarsın yüzün kızarır dedim. Konuşursan kopyasını saray savcısına yollayacağım bugün dedim. Hard diski başucu masasına bıraktım. Doğru muydu bu? Değildi. Blöf yapıyordum. Ama Malek yuttu bunu. Yatağında doğrulmak ister gibi bir hareket yaptı. Vücut dilini iyi okurum ben. Büsbütün bastırdım. Görevden uzaklaştırılırsın. İtibarın sıfırlanır. Meslek hayatın biter. Çalıştığın komisyondan kovulursun. Rezil olursun, rezil. Bu kaydı imha etmem için bir şartım var dedim. Yuna'yı bu işe karıştırmayacaksın. Annem uzun bir süre sustu. Yeniden konuşmaya başladığında çok yorgundu sesi. Bir muhasebe yapmış olmalı. Seni ele vermekle kazanacağı hiçbir şey yoktu. Ama bana saldırmasının duyulmasıyla kaybedeceği çok şey vardı. Kocanı benden uzak tut dedi. O işi bizzat sen yapacaksın. Merkez dışına tayininin çıkmasını sağla dedim ona. Sakın ola ki kocamla karşılaşma. Yoksa kimse seni elimden kurtaramaz. Aklımda sormak istediğim binlerce soru vardı ama sadece sonra diyebildim. Sonra al diskini defol dedi bana. O ay içerisinde Doğu Kantonu'nda önemli bir üniversiteye uzmanı olduğu iş hukuku kürsüsünü açmak üzere gitti. Sen de yoğun bir psikolojik tedaviden sonra sınıfına döndün. O şeytanla hiç karşılaşmadın. Öğrendin işte Yuna. Kapatalım mı artık bu konuyu? Babam hiçbir şey öğrenmedi mi anne? Tüm bu yalanlara inandı mı? Babana olayı olduğu gibi anlatmıştım o akşam. Gece ben uyurken kalkmış, hastaneye hesap sormaya gitmiş. Malek ameliyat sonrasında acilde yattığı için sokmamışlar babanın yanına. Eve döndü ve sabah erkenden polise gideceğini söyledi. Her ikimizi de üzen çok uzun bir konuşma yaptık babanla. Bu işi uzatırsan Yunan'ın başını belaya sokarsın dedim. Malek'in onu senin yaraladığını söylememesi için elimizdeki tek koz susmaktı. Sonra yakardık seni. Senin de bu olayı hepten unutman, hiç hatırlamaman için ikimiz de elimizden geleni yaptık. Yani bana her şeyi babam ve sen mi unutturdunuz? Biz değil, sadece psikiyatrlar da öyle istedi. Bu travmayı hayatından çıkarıp atmanı tercih ettiler. Öyle bakma bana, çok gençtin Yuna. Bu olay senin hayatını karartmasın, çürütmesin istedik. İçimden anneme hak vermek geliyordu. Aslında böyle bir anıyla yaşamayı ben de istemeyebilirdim ama çabuk pes etmeyecektim. Bir yaralanma var, ölümle sonuçlanabilecek bir yaralanma. Dava açılmadı mı hiç? Açılmadı. Oysa soruşturmada yanıtlanamayan sorular vardı. Malek orada ne arıyordu? Kapı neden kapalıydı? Bunların yanıtları çok tatmin edici değildi ama biliyorsun ki soruşturmalar saray erbabı ve yakınları hakkındaysa sorgulananlar her türlü soruşturmadan tereyağından kıl çeker gibi kolayca sıyrılırlar. Dosyaları kapatılır. Pisliklerinin üstü örtülür. Saraya çok mu yakındı Malek? Ulu Han'ın baş danışmanlarından biriydi. Saray kendi adamlarına laf gelsin istemez. Mesela bakanlardan birinin oğlu bir trafik kazası yapmış, bir kadının ölümüne sebep olmuştu. Bir sabah medyada bir flaş haber. Ertesi günü kapandı gitti olay. Ne şikayet eden oldu ne bir şey. Susturdular aileyi her ne yaptılarsa. İktidar böyle bir şeydir kızım. Fazla güç insanı ahlakından da eder, aklından da. Haydi canım, toparlan artık. Annemin konuyu kapatmasına izin vermedim. Bunca yıl hep o üniversitede mi kaldı Malek, hiç mi dönmedi merkeze diye sordum. Döndü ama kısa bir süre için. Doğu Üniversitesi'ndeyken üniversite içindeki bazı muhalif hocaları dinletmiş, fişletmiş, hatta başka kurumlarda çalışanlara da uzanmış eli. Böylece Uluhan'ın en muteber gözdeleri arasına girmiş. Daha sonra da Tanisvanya'ya kontenjandan elçi adandı, çekti gitti. Ve babam hiçbirini bilmedi bunların. Tuhaf. Baban onun yaptığından utandığı için merkezden kendi arzusuyla uzaklaştığını zannetti hep. Bak Yuna, babanla Malek öğrencilik yıllarından arkadaştılar. Ben de gözü vardı Malek'in. Ben babanı seçtim. Baban Malek'in onu bu yüzden kıskandığını bilir. Fakat hiç oralı olmazdı. Sonraki yıllarda siyasi tutumlarından dolayı araları açıldı biraz. Baban ona aşırı iktidar yanlısı olduğu için kızardı. Ama çok eski arkadaş olduklarından ilişkimizi tamamen kesmemiştik. O olaydan sonra baban yaşadığı sürece hiçbir yerde karşılaşmadık onunla. İkimiz de sessiz kaldık bir süre. Sonra annem dedi ki, işte böyle. Irz düşmanı Malek cehennem olup gitti. Uzaklaştı bizim yaşadığımız ortamdan. Anne, bunu sana yapan adamdan sen nasıl yardım isteyebildin? Sadece sizin için. Yani Regan ve ben hep onun sayesinde mi geldik bulunduğumuz yerlere? Halt etmişsin. Otis'in çocuklarıydınız. Ramenis Cumhuriyeti'nde ender bulunur zekalardandınız. Bak Yuna, her rejimde yandaş kayırmacılığıyla hakkı olanın hakkı yenir. Malik'in yaptığı ara sıra sizin hakkınızı kollamakta hepsi bu. Haydi toparlan da gidelim artık. Başka öğrenmek istediklerim de var anne. Evde konuşuruz bundan sonrasını. Önce sorularımı yanıtla. Sen nereden biliyorsun Malek'in insanları fişlediğini, gammazladığını? Bunlar çok gizli şeyler olmalı. Yuna, öğrendim işte. Bir yolunu buldum, öğrendim. Nasıl ama, bilmek istiyorum anne. Kızım, sana daha önce de söyledim. Kabul et artık. Ben de bir muhalifim, anladın mı? Babanın ölümünden sonra bir örgüt vardı, muhaliflerin aralarında yardımlaşma ve dayanışma için kurdukları. Ben de katıldım aralarına. Biliyorum, biliyorum ama hala inanamıyorum. Benim için kabul etmesi kolay mı sanıyorsun? Ayrıca Regan için ne kadar tehlikeli, düşünsene. Ben yaşı geçmiş bunak bir ihtiyarım Yuna. Kimse beni ciddiye almaz. Ah, şimdi anlıyorum neden yaşının düzeltilmesini istemediğini. Hatta belki de sen yanlış beyanda bulundun. Saçmalama. O çok daha önceydi. Ama iyi olmuş işte, işime yaradı. Şanslı kadınsın, baksana nasıl oluyorsa bütün aksilikler senin işine yarıyor sonuçta. Malik'i bile avcuna almışsın. Sana da yaranmak mümkün değil. Beni hep horlarsın. Ona boyun mu eğeydim? O pis herifin vicdanının sesini bastırmak için yaptığı birkaç küçük jesti büyütme lütfen. Sen ve ben yapayalnız iki kadındık. Kadınların ezildiği toplumda suyun üzerinde kalabilmemiz için çabalamam suç muydu kızım? Ben nasıl bir dünyada yaşıyormuşum? Annem Malek'ten yardım isteyebiliyor. Onun gibi bir ırz düşmanı hükümetin gözüne giriyor, güçleniyor, yükseliyor. Nasıl mümkün olabiliyor bu acaba? Devletin pis işlerini yaparak. Devletin pis işleri ne demek? Her devletin pis işleri vardır. Suçları, cinayetleri, yasa dışı işleri, sırları. Malek işte o sırları bildikçe, o suçlara bulaştıkça dokunulmazlık zırhı kalınlaştı, eli güçlendi. O güçlü Malek, kendini tehdit eden kadının ailesine sürekli küçük kıyaklar yapmış. Hiç mantıklı değil. Vicdan azabı çekmiş olmalı. Niye vicdan azabı çeksin ki? Kafası kırılarak ödemiş işte. Sen yine benden bir şey saklıyorsun anne. Ah Yuna, yeter artık kızım. Her şeyi anlattım işte sana. Ama ben bir türlü tatmin olamıyorum nedense. Bir boşluk kalıyor bir yerde. Kızım, bu bir fizik denklemi değil. Hayat bu, hayat. Bir kötü hadise olmuş bitmiş, üstünden yıllar geçmiş. Seni sarsacağı, üzeceği için hiç öğrenmeyesin istemiştik. Öğrendin. Kapat artık bu konuyu. Tecavüz olayını ve az daha katil olacağımı unutturmuşsunuz bana. Ama yine de hafızamda yarım saatlik travmadan daha büyük bir boşluk var sanki anne. Neden? Bilemem Yuna, doktor değilim ki. Ressamım neticede. Ressam bile değilim artık. Biliyorsun resim tekniğime. Konuyu geçiştirme. O boşluğu ancak seninle kapatabilirim. Bir tek sen anlatabilirsin bana Malek'ten sonra neler olduğunu. Derdin ne senin Yuna? Malek'i tehdit etmeme kadar her şeyi anlattım sana. Babamı niye hatırlamıyorum? Acaba Malek'e sorsam söyler mi? Sakın, sakın ola Malek'e bulaşma. O zaman sen anlat.